Ayrım 9, sayfa 67. Güçsüzlük duygusu ya da aşağılık duygusu bireysel psikolojinin kök kavramıdır. Bu hangi biçimi alırsa alsın ancak bireyin eylemlerinin yeterli bir incelenmesi sonucu doğru olarak tahmin edilebilir. Bunun doğru olarak teşhisi yaşamın başlangıcında belki daha da zordur. Yaşamın çok başlangıcında içgüdülerden kaçınmak ve duyguyu sahibinden saklamak için epey çaba harcandığını görürüz. Ama başlangıçtaki bu erken anlatımların çoğu organların gücüne ya da zayıflığına ya da çevrenin dostluğuna ya da düşmanlığına bağlıdır. Oysa güçsüzlük duygusundan ne kalıtımsal organizma ne de çevre tümüyle sorumludur ya da buna ikisi birden neden olmuştur. Bunun hissedilme derecesi bu iki faktöre artı çocuğun tepkisine bağlıdır. Organizması ve çevre arasında bilinçli bir ilişki olarak çocuğun ruhunun belirli olmayan nedensel bir gücü olduğu görünümü vardır. Sonuçta normal ya da anormal hiçbir zaman matematiksel kesinlikle bir tepki göstermez. Yaşam ölüm malzemesinin aksine hemen hemen kesin olmayan ve spontane bir biçimde her zaman böyle tepki gösterir. Yine de kolaylık olsun diye güçsüzlük duyusunun bazı çeşitlerini tipik nedenlere göre sınıflandırabiliriz. Buna göre üç tip nevrotik çocuk vardır. Bozuk organları olanlar, şımartılmış olanlar ve kendisinden nefret edilmiş olanlar. İster doğuştan ya da sonradan edinilmiş olsun, fiziksel bozukluklar her zaman aşağılık duygularına neden olurlar. Ve belirli bir bozukluğu dengelemek için burada özel bir çaba harcandığını görebiliriz. Örneğin doğuştan solak olan ve yalnızca sağ elini kullanması için eğitilen birçok kişi, sanata yönelerek elle yapılan işe karşı yetersizlik duygularını gizler. Bir müzisyenin ya da ressamınki gibi çok büyük bir tutuş hüneri ve inceliği, onların yaşam amacının bütünleyici bir faktörü durumuna gelir. Ayrıca iç seçimleri iyi görememe tarafından etkilenmiş olan birçok ressam ve şair de vardır. Milton ve Homero bu son dengeleme olayının belirgin örnekleridir. Beethoven'ın sağırlığında ve Demosthen'in kekelemesinde de üzerinde çabalamaların yoğunlaştığı noktaları görürüz. Dipnot, Demosthen, bir söylentiye göre kekeme olduğu için ağzına çakıl taşları koyup konuşma denemeleri yaparak bu kusurunu gidermeye çalışmıştır. Benim ve meslek arkadaşlarımın dahi sanatçıların ya da yüksek yeteneklerin çalışmalarında bu dengeleyici faktörü çektiğimiz dikkat birçok kişiyi öfkelendirmiştir ve onlar bulgumuzun sürekli olarak doğrulandığını yadsımaya çalışırlar. Ama onların karşı çıkması bireysel psikolojinin bulgularının yanlış anlaşılmasından ötürüdür. Organik kusurluluğun dehanın etkili nedeni olduğunu varsayacak kadar budala değiliz. Freudçulardan birçoğu insan dehasının en yüce çalışmalarına doğrudan cinsel bastırmaların neden olduğunu varsaymışlardır. Ama biz bunun gibi ayrıksı bir genelleme yapmıyoruz. Bize göre dehası olan bir insan birincil olarak en yüksek derecede yararlı olan bir insandır. Eğer o bir sanatçıysa kültüre yararlıdır. Çalışmaları ile binlerce eğlence yaşamına değişiklik ve değer kazandırır. Ve bu değer yalnızca boş bir parıltı değil de gerçekse yüksek düzeyde bir cesaret ve toplumsal sezgiye dayalı olur. Dehanın kökeni ne kalıtımsal organizmada ne de çevresel etkilerde yatar. Toplumsal yönden kabul gören eylem olasılığı dahil daha önce değinmiş olduğum bireysel tepkinin üçüncü alanı içindedir. Böyle olmakla birlikte onun özelleşmiş anlatımının seçiminde en yüksek yetenek ona doğuştan kazandırılmış organizma tarafından koşullandırılır ve organizmanın en büyük bozukluğundan kendisine özgü olan yoğunlaşma üslubunu kazanır. Ancak çok sayıda gözlem sonucu kazanılan bu ülkenin bilinmesi organik bozukluğu olan çocukların tedavisinde çok yararlıdır ve bize aşırı dengelemenin birçok tehlikesinden korumakta yardımcı olur. Daha çok alıcı konumda olan şımartılmış çocuk kendi güçlerini kendisine hiçbir zaman kanıtlayamaz. Deneyimine göre şekillenmiş olan amacı ailenin merkezi, dikkat ve ilginin odağı olmaktır. Her zamanki semptomlar şunlardır: kızgınlık, hoşnutsuzluk, dağınıklık, kaygı, altını ıslatma, tecrit edilmekten kaçınmak için çaba harcama ve okula gitme isteksizliği. Tedavi kolaylıkla ne yapılacağını gösterir ama çoğu zaman epey olağan dışı ve aşağılık duygusunu dikkate almamız gerekir. Nefret edilen çocuk hiç kimse tarafından şımartılmamış olmaktan daha kötü durumdadır. Onun amacı kaçmak ve başkalarından güvenli bir uzaklıkta durmaktır. Gaddarlık, kurnazlık ve korkaklık semptomlardan bazılarıdır. Böyle bir çocuk genellikle bir kişinin gözünün içine uzun süre bakamaz, konuşamaz ve küçük düşme kaygısıyla duygularını gizler. Onun sürekli hata bulma eğilimi bazı durumlarda yararlı eleştiri yönünde geliştirilebilir. Hiçbir ruh özgürlük içinde gelişmez. Herkes dünya ve evrendeki en yakın çevresiyle zihin, duygu ve beslenme ile ilgili bir bağlılık içindedir. Ama öylesine bağımsızdır ki bu ilişkileri bilinçli olarak ele almalıdır. Onları yaşamın soruları olarak yanıtlamalıdır. Yaptığı her şey bir yanıttır. Kuşkusuz bu yanıt onun verebileceği en iyi yanıttır. Sonsuz bilgiyle kutsanmış değiliz ve en mantıklı umudumuz büyük bir yanlışlıkla yanıtlamamaktır. Bu nedenle bireysel psikoloji dahil bütün görüşleri sınamalı ve onların doğruluklarını dikkatle saptamalıyız. En iyi hünerimiz sağduyuyla uygulanmalıdır. Nefret edilen çocuklar da yaşamı buldukları gibi kabul ederler. Tasarlayabildikleri en iyi tepkilerle ona yanıt verirler ve yavaş yavaş bu tepkilerini yaşamın mekanik bir şekli halinde sabitleştirirler. Yaşamın üç sorunu kendilerini birbirlerini izleyen hangi biçimde ortaya çıkarırsa çıkarsın bundan sonra bu üç yaşam sorunuyla bu basit davranış biçimiyle yüz yüze gelinecektir. Bu davranış biçimine deneyim tarafından ne kadar çok ayrıntı katılmış olsa da. Yaşamlarındaki olağan dışı gerilim, bu çocukların ortalama çocuğunkinden daha yüksek bir güvenlik ve üstünlük amacı edinmelerine neden olur. Tüm izlenimleri, algılamaları ve tutumları ön yargılı durumlarının perspektifiyle koşullanmıştır. Bu nedenle onların yaşamdan öğrendikleri eski görüşü daha çok ayrıntıyla doldurmalarının dışında nadiren yeni bir görüştür. Bu tip çocukta aşağılık duygusunun üç tipik vurgulamasıyla karşılaşırız. Bunların hepsi toplumsal ilişkiyi zayıflatır ve bireyi giderek daralan bir ilgi alanına tecrit etme eğilimi gösterir. Toplumsal olmayan tipler zaman zaman çok aldatıcı görünümlere bürünebilirler. Bir keresinde yardımsever davranışlarıyla çok tanınan yaşlı bir bayanı görmeye gitmiştim. Onu ağlarken ve karşısında gözyaşları içinde duran yaşlı bir adamla birlikte buldum. "Sorun nedir?" diye sordum. Kadın, "Şu zavallı yaşlı adama bakınız," diye hıçkırdı. "Onun karnı aç, 5 çocuğu var ve borcu olan 10 şilini ödemezse evinden sokağa atılacak. Ve benim ona verecek yalnızca 5 şilinim var." "Ağlamayınız," diye yanıtladım. "Sizin cömert armağanınıza benim de 5 şilinlik küçük bir armağan katmama izin veriniz." Yaşlı kadın bana aşırı duygusal bir şekilde teşekkür etti ve beni her zaman iyi bir adam olarak bildiğini söyledi. Artık bu yaşlı kadının çok zengin olduğunu ve onda gerçek toplumsal bir ilginin bulunmadığını anlamıştım. O ancak kendi akrabalarıyla görüşüyordu ve onlara baskı uyguluyordu. Onun hayırseverce davranışı kişiliğine hiç de zıt değildi. O zavallı adama karşı duyduğu acıma duygusu ve hüzün, istediği türdeki üstünlük duygusunu ona vermişti. Tüm yaşam tarzından ayrı olarak tecrit edilmiş bir duygu sergilemesini yargılamanın bir yararı yoktur. Psikolojik bir anlayış için tüm duyguların yöneldiği amacı anlamalıyız. 1. Saplantılı suçluluk duyguları olan bir erkek çocuk. Nevrotik ve hayali bir üstünlük oluşturulmasında suçluluk duygularının harekete geçirilmesine daha önce dikkati çekmiştim. Deneyimlerim arasında en açık örnek babası ve ağabeyi dürüst olmakla bilinen bir ailenin ikinci erkek çocuğunun vakasıydı. İkinci çocukların durumunda daima görüldüğü gibi çocuğun çabalaması büyük ölçüde ağabeyinin geçme çabası üstüne yoğunlaşmıştı. O 7 yaşındayken öğretmenine yalan söyledi ve ağabeyinin ona yardım ettiği bir okul göreviyle ilgili olarak bunun tümüyle kendisine ait olduğu izlenimini yarattı. Bu ona 3 yıl gizlediği bir suçluluk duygusu verdi ve bundan sonra öğretmenine giderek yalan söylemiş olduğunu itiraf etti. Öğretmen konuyu ciddiye almak istemedi. Yalnızca güldü. Bundan sonra çocuk babasına gitti ve ona içini büyük bir heyecan ve üzüntüyle açtı. Babası derin bir gerçeklik sevgisi olarak algıladığı bu durumdan memnun olmuştu. Oğlunu teselli etti ve onu övdü. Ama babasının bu bağışlamasıyla çocuğun depresyonu yok olmadı. O nevrotik bir zorlanımla bir yalancı olduğunu düşünmeyi sürdürdü. Evdeki ahlak anlayışının yüksekliğiyle ağabeyinden hem okuldaki çalışmasında daha kötü hem de ondan daha az sevilir olma duygusunun bir araya gelmesi onun üstün aile erdemi alanında kusursuzluk için çabalamasına yol açmıştı. O en önemsiz bir sınır aşımında bile bunun cezasını bir ömür boyu çekmek yoluyla kanıtlayarak kişiliğinin herkesinkinden daha sağlam olmasına kendisini gizlice adamıştı. Çocuğun nevrozu gelişti. Çalışmalarında tam anlamıyla dürüst olmamaktan ve bu durumlarda her zaman olduğu gibi mastürbasyondan ötürü başka öz suçlamalar da edindi. Bu öz suçlamalar her zaman bir sınavdan hemen önce çok şiddetleniyordu. Bu yolla güçlükleri üst üste yığarak ağabeyini geçememekten ötürü kendisini bağışlanmış hissetti. Üniversiteden ayrıldıktan sonra kendisi için bir teknik eğitim kursu planladı. Ama o sırada zorlanım nevrozu o denli artmıştı ki zamanının çoğunu onu bağışlaması için Tanrı'ya dua etmekle geçiriyordu ve doğal olarak çalışmak söz konusu değildi. Bir akıl hastanesine alındı, oradakiler onun şifa bulamayacağı görüşündeydiler ama durumu iyileşti ve oradan ayrıldı. Yalnız eğer durumu kötüye giderse yeniden oraya dönmeyi istedi. Bu noktada mesleğini değiştirdi ve sanat tarihi okumaya başladı. Ne var ki bu konudaki bir sınava girmeden önce olağan dışı bir davranışla bunu olanak sınırlarının ötesinde bıraktı. Yortunun özel bir gününde içi kalabalık bir kiliseye gitti. Herkesin içinde yüzük oyun yere kapandı ve günahkarların en büyüğü olduğunu haykırdı. Büyük bir toplumsal toplantıda merkez konumu olmaktaki bu ilginç başarı da onun çocukluk döneminde meydana gelen aynı biçimdeki bir tutkuyu görebiliriz. Bir kilisede tüm ibadet edenlerin arasında en büyük tövbekar olmak, en üst düzeyde dürüst olan bir ailede yalana karşı en duyarlı olmakla aynı türde bir ayrımdır. Bu en iyi olandan daha iyi olmaktır. Akıl hastanesine geri döndüğünde bir gün öğle yemeğine çırılçıplak gelerek kendisini bir kez daha aynı şekilde sergiledi. O iyi yapılı bir adamdı ve bedensel görünüşte ailesinin öteki üyelerinden hiç de farklı değildi. Bu hastanın işten ve sınavdan kaçışı normal durumlarda en önde gelemeyeceği korkusundan ötürüydü. Gerektiği zaman özellikle şiddetlenen suçluluk duygusu onun başarılı olacağına özgüven duymadığı aktivitelerin isteyerek dışında kalması olarak görülmelidir. Ayrıca onun kötü şöhretini ucuz başarısının kazanma eğilimi de vardı. Bu onun genel amacının dışında değildi ve öğle yemeğine çıplak gelmesine ve öteki ayrıksı davranışlarına onu zorlayan buydu. Hekimin görevi böyle bir hastanın ne yaptığını onun anlamasına yardımcı olmak ve onun toplumsal yaşama olan özbenlikçi ilgisini yararlı etkinliğe aktarmaktır. Bu bir sanattır. Bireysel psikolog bu konuda uygulama ve işbirliği yoluyla kendisini eğitmelidir. Çünkü yalnızca bilimin ve ilkelerin bilinmesi, gerekli olan güveni kazanmasında ona hiçbir zaman yardımcı olamayacaktır. Örneğin az önce anlattığım vakada hastaya ziyaretimin ilk çeyrek saati içinde bu yaşam tarzının planladığı üstünlük türünü doğru olarak tanımam gerekiyordu. Eğer burada başarılı olamasaydım, kesinlikle ani bir direnmeye neden olurdum. Adım adım ilerleyerek onun çocukluk dönemindeki güçlükleriyle ilgili doğru anlatımını elde etmeliydim. İsteksizliğini yavaş yavaş gidererek onun ağabeyine kıyasla derin değersizlik duygularını açığa vurmasını sağlamalıydım. Sonra dürüstlüğüyle babasını nasıl etkilediğini ve kendisini ilgi odaklarına yerleştirmek için nasıl manevralar yaptığını ona itiraf ettirmek kolay olurdu. Bireysel psikolojinin yöntemi hasta için önemli olan hataların kabulünü ve düzeltilmesini gerektirdiğinden bu uygulamacının en üst düzeydeki sanatını ve becerisini içerir. Öteki psikiyatri okullarının nevrozları ele alışlarındaki başarılarını yadsınmaktan çok uzağız. Ama onlar hastayı hekimle iyi bir insan ilişkisi ya da her şeyden önce ona cesaret verdikleri zaman deneyimimize göre yöntemlerinden daha çoğunu başarmış olurlar. Bazen sahte bir hekimin ya da bir kırık çıkıkçının kişinin yaşama karşı tutumunu oldukça iyileştirdiği bir gerçektir. Bir Saint-Anne de Bapre, bir Hristiyan bilgini, bir Co ya da Lord'a bir ziyaret aynı sonucu verebilir. Ama tüm ruhsal rahatsızlıkların tedavisinin hastanın kendi hatalarını anlamasından daha basit ama daha yorucu olan sürecinde yattığı inancını sürdürüyoruz. Daha önce gördüğümüz gibi hastalarımızın çoğunun yaşam tarzının çocukluktaki üç tipik aşağılık konuma dayandığı görülebilir. Normal bir yaşam tarzının kurulmasını engelleyen bazı uyum bozuklukları vardır ve bunlar çocuk evinin ötesinde daha ilk toplumsal sorunlarıyla karşı karşıya kalmadan bile önce açıkça ortadadır. Bu çocukluk dönemi hatalarından biri cinsel rolü kabul etmeyi istememektir. Böyle bir durumda bir erkek çocuğu bir kız çocuğu gibi büyür ya da bunun tam tersi olur. Böyle hatalar çok yaygındır ve aslında herkesin bunlara karşı hafif bir eğilimi vardır. Belki de beden ya da davranış olarak her erkeğin kadınsı olduğunu hissettiğimiz bir yanı vardır. Ve çoğunlukla kadınların buna uygun olan zihinsel erkekliği her zaman göstermeden fiziksel nitelikte erkeksi özellikleri bulunur. Öyle olmakla birlikte çoğu zaman yanlış cinsellik bedende değil zihindedir. Seks bezlerinin bedene yaygın bir etkisi olduğu doğrudur ama onların bireyin üstünlük anlayışını belirleme gücü çok sınırlıdır. Bir kişinin kendi gerçek cinsel işleviyle ilgili olarak kafasının karışıklığından başlıca sorumlu olan işte bu bireysel üstünlük amacıdır. Tersine çevrilmiş cinselliğin zihinsel semptomlarıyla uğraştığımız zaman bunu unutmamalıyız ve bezlere aşırı suç yüklememeliyiz. Zihinsel çabalamanın uzun vadede bezleri etkilediği de muhtemelen aynı eşitlikte doğrudur. Her şeyden önce hastanın cinsellik anlayışlarını amacıyla nasıl bağdaştırdığını görmemiz gerekir. Ayrım 9'da geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Milton, M-I-L-T-O-N, Hemero, H-O-M-E-R-O-S, Beethoven, B-E-E-T-H-O-V-E-N, Demosthes, D-E-M-O-S-T-H-E-N-E-S, Saint-Anne de Bapre, S-T-A-N-N-E-D-E-B-E-A-U-P-R-E, Co-J-O-U-E, Lord, L-O-U-R-D-E-S,